İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle "Allah'ın yardımı ne zaman?" diyordu. "Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır."
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems-i 4'tir 1401, Hicri Kameri 25 Zilkade 1443 ve Miladi 25 Haziran 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Bin Salman'ın Türkiye ziyareti üzerine yapı röportaj, İran basınından seçmeler, haftanın bakışı, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi görüştü. BRICS liderleri kapsamlı ortak eylem planının sürdürmesi ve yeniden canlandırılması çağrısında bulundu. Tahran ile Batman arasında turizm alanında işbirliğini geliştirme oturumu düzenlendi. Irak Başbakanı Kazemi yarın Tahran'a gelecek. Ve Cemal Khashoggi cinayetine ilişkin 26 Suriye sanık hakkındaki dava düşürüldü. Şimdi haberler.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'a giren Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi ve Yüksek Komiseri Joseph Borrell ile bir araya geldi. Bu görüşme sonrası İranlı ve Avrupalı yetkilinin gazetecilerle düzenleyeceği basın toplantısında açıklamalarda bulundular. Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün de belirttiği gibi İran ve Avrupa Birliği arasında sürdürülen istişareler çerçevesinde yapılan bu görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gündem ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin yürütülen Viyana müzakerelerinden son durumu ele alındı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Borrell ile İran'ın talepleri hakkında geniş ve derin görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, önümüzdeki günlerde Viyana müzakerelerini sürdürmeye hazırız ve İran halkının ekonomik çıkarı hükümet için önem arz ediyor, dedi. Tahran'a resmi ziyaret için gelen Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Joseph Borrell ile görüşmesinin ardından düzenli basın toplantısında konuşan Emir Abdullahyan, bugün İran ve Avrupa Birliği arasındaki kapsamlı işbirliği konusunda uzun ama olumlu görüşmeler yaptık. İran İslam Cumhuriyeti dış politika dünya ile dengeli ilişkilerden yanadır. Avrupa kıtası bize göre önemlidir ve Avrupa Birliği üyesi veya üyesi olmayan ülkelerle ilişkilerin ilerletilmesi önceliğimizdir, diye belirtti. İran ve diğer tarafların yaptırımların kaldırılması için yürütülen müzakerelerin devam etmesi meselesinin bugün görüşmede ele alındığına dikkat çeken Emir Abdullahian, Sayın Borrell benden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu kararı sonrası çıkmazın nasıl aşılabileceğini sordu. Ben de İran'ın her zaman müzakere rotasına sıcak baktığını ifade ettim. Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Borrell ile İran'ın talepleri hakkında geniş ve derin görüşmeler gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde Viyana müzakereleri sürdürmeye hazırız ve İran halkının ekonomik çıkarı hükümet için önem arz ediyor. Özellikle Amerika'nın bu defa gerçekçi bir yaklaşımla taahhütlerini ifade etmesini umuyoruz değerlendirmesinde bulundu. Afganistan'da tüm etniklerin katıldığı bir hükümetin kurulmasına verdikleri desteğe dikkat çeken İranlı bakan, Suriye ile ilgili de tek taraflı ambargonun kaldırılması gündeme getirilmeli ve Suriye halkı sükun içinde siyasi kararlarını vermelidir. Öte yandan sahte İsrail rejiminin yıkıcı eylemlerini kınıyoruz diye ekledi. Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Joseph Borrell ile basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bizim için benim İran'a gelmem önemliydi. Ve hala ziyaretim sona ermedi ve diğer bir görüşmede yapacağız. Ziyaretimin asıl amacı nükleer anlaşma çıkmazını aşmak ve tansiyonu düşürmeye çalışmaktır," dedi. Nükleer anlaşmanın çıkmazdan çıkmasının kendileri için önem taşıdığına işaret eden Borrell, nükleer anlaşma müzakerelerinin önümüzdeki günlerde ve hızlıca kaldığı yerden devam etmesi kararını aldık diye belirtti. Borrell konuşmasının devamında şu ifadeleri yer verdi. "Biz nükleer anlaşma koordinatörü olarak Mart ayında tekliflerde bulunduk ve İran ile Amerika'nın yanıtlaması gereken bir dizi soru vardı ve bu soruların cevaplanması için müzakereleri durdurma kararı aldık. Ancak bu durdurulma döneminin 3 ay olmasını öngörmüyorduk. Bugün müzakereler tekrar başlatılmalı ve buna da Tahran ile Washington karar vermelidir."
BRICS liderlere İran'a nükleer programına ilişkin 2015'te imzalanan kapsamlı ortak eylem planının COEP sürdürülmesi ve yeniden canlandırılması çağrısında bulundu. 14. BRICS Liderler Zirvesi Çin'in ev sahipliğinde çevrimiçi yapıldı. Zirveye Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yanı sıra Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa katıldı. Sputnik'e göre BRICS zirvesi kapanış bildirisinde BRICS liderlerinden İran'ın nükleer programına ilişkin kapsamlı ortak eylem planının sürdürülmesi ve bu anlaşmanın yeniden canlandırılması çağrısında bulunduğu belirtildi. Anlaşma İran ve P5+1 olarak bilinen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesi Amerika, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında uzun müzakerelerin ardından imzalanmıştı. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak da geri dönmüştü. COEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı. Viyana'daki nükleer müzakerelere 11 Mart tarihinde ara verildi. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörlüğü görevine yürüten AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, dış etkenler nedeniyle Viyana'da İran Nükleer Anlaşma'nın yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelere ara verilmesine ihtiyaç olduğunu bildirdi.
Tahran Kültürel Varlıklar, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü, Türkiye'nin Batman ili turizm alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla oturum düzenlendiğini belirtti. Tahran Kültürel Varlıklar, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü Ferham Canfişan bugün yaptığı açıklamada Batman ilinden özel ve devlet yetkililerin katılımıyla turizm alanında işbirliğini geliştirme oturumunun düzenleneceğini, amacın iki tarafın turizm ve el sanatları potansiyel ve kapasitesini öğrenmesi olduğunu vurguladı. Yetkili Tahran ilinin el sanatları, kültürel tarihi ve doğal cazibe merkezlerinin Batmanlı turistler için uygun olduğunu söyledi. İran Seyahat Hizmetleri Derneği Başkanı Hürmetullah Rafi'i de bu oturumda Batman'ın çeşitli tarihi ve doğal cazibe merkezlerine sahip olduğunu vurguladı. Oturuma Batman Vali Yardımcısı, Batman Belediye Başkanı ve Kültürel Varlıklar Genel Müdürü, Batman Müze Müdürü gibi Türk yetkililer de katıldı.
Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin yarın Tahran'ı ziyaret edeceği açıklandı. Mideast News'un bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberde, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin 26 Haziran Pazar günü Tahran'a gideceğini bildirdi. El-Kazimi'nin Tahran ziyaretinin ayrıntıları ve gündemiyle ilgili bir bilgi yayınlamadı. 13. hükümet döneminde İran İslam Cumhuriyeti komşu ülkelerle münasebetlere gelişmeye ağırlık vermiştir. Bu bağlamda İran ile bölge ve komşu ülkeleri arasında çok sayıda görüşmeler ve ziyaretler gerçekleşmiş ve yeni işbirliği belgeleri imzalanmıştı.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Peyman Pak, İran'ın Irak'a ihracatının 9,5 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. İran Sanayi Bakan Yardımcısı Ali Rıza Peymanpak bugün yaptığı açıklamada geçtiğimiz sene İran'ın Irak'a ihracatının 9,5 milyar dolara ulaştığını belirterek bu rakamın önceki seneye göre 1,5 milyar dolar artış gösterdiğini kaydetti. Peymanpak, İran'ın Irak'a en aktif ticari ateşe sahip olduğuna temasla Basra, Necef, Kürdistan bölgesi ve Kerbela geniş yerli ağ oluşturduğunu söyledi. Yetkili İran'ın Irak'ın önemli ve çeşitli kentlerinde birkaç ticaret merkezi kurduğunu ifade ederek son senelerde Irak'ta en fazla fuar kurduklarını vurguladı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 136 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.383'e, vaka sayısı 7.236.064'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 221'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.061.516'ya ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Dün akşam saatlerinde Batı Şeria'daki Ramallah şehrinin doğusunda bulunan Selvat kasabası yakınında İsrail işgal askerlerinin kurşunlarıyla ağır yaralanan ve henüz 16 yaşında olan Abdullah Muhammed Hamid isimli genç aldığı yaraların tesiriyle bugün sabah hayatını kaybetti. Hamas yayınladığı mesajda şehit Hamid için Yüce Allah'tan rahmet, ailesi halen esaret altında olan ağabeyi ve sevenleri için başsağlığı dilediğini ifade etti. Taziye mesajında işgal askerlerinin kana susamışlığının devam etmesinin onların terörist ve sadist yapılarından kaynaklandığı, bu yapılarından dolayı insan haklarıyla ilgili hiçbir yasaya ve uluslararası ilkeye itibar etmedikleri, böyle bir zihniyetin liderlerinin mutlaka sorgulanması ve güçlerinin dizginlenmesi gerektiğini dile getirdi. Açıklamada Filistin halkının Kudüs'ü ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarını kurtarma yolunda pusulasının her zaman direniş yönünde olacağı vurgulandı. Benzer şekilde İslami Cihat Hareketi de Abdullah Muhammed Hamid'in şehit edilmesi münasebetiyle bir taziye mesajı yayınlayarak işgal rejiminin sivil savunmasız insanlara yönelik hunhar saldırılarının devam ettiğine dikkat çekti. Mesajda işgal güçlerinin bu saldırganlığının önünü ancak direnişin kesebileceğine işaret edildi.
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bağımsız araştırma, Filistinli gazeteci ve Ecezire'nin Kudüs muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail işgal güçlerine mermileriyle vurulduğunu ortaya çıkardı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bağımsız araştırma, Filistinli gazeteci ve Ecezire'nin Kudüs muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail işgal güçlerinin mermileriyle vurulduğunu ortaya çıkardı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği resmi sözcüsü Ravina Shamdasani, Birleşmiş Milletler araştırmasının Ebu Akile'nin İsrail işgal askerleri tarafından vurulduğu neticesine ulaştığını ifade etti. Shamdasani, Cenevre'de dün düzenlediği basın toplantısında İsrail ordusu yetkililerinden ve Filistin Genel Savcılığından aldıklarımız da dahil olmak üzere bizim değerlediğimiz tüm bilgiler Ebu Akile'yi öldüren ve arkadaşı Ali Es-Samudi yaralayan mermilerin İsrail kuvvetlerinin silahlarından çıktığını kesin bir şekilde ortaya koymaktadır diye konuştu. Shamdasani, Ebu Akile'nin İsrail işgal yönetiminin iddia ettiği gibi Filistin direnişinin silahlarından çıkan mermilerle öldürülmediğini vurguladı. Amerikan Senatosu'ndan 24 üyenin Amerika Başkanı Joe Biden'ı gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili Birleşmiş Milletler'in yürüttüğü soruşturmaya ülkelerinin de iştirak etmesinin kesinleştirilmesini istedikleri belirtildi. Konuyla ilgilenen kişilerin Amerika Başkanı Biden'a geçtiğimiz Perşembe günü yazdıkları mektuplarında Ebu Akile hakkında bağımsız, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yapılmasının önemine dikkat çektikleri ifade edildi. Aralarında CNN, Associated Press, Washington Post ve New York Times gibi tanınmış Amerikan medya araçlarının da bulunduğu muhtelif basın yayın organlarının daha önce yaptığı araştırmalar neticesinde de Ebu Akile'nin İsrail mermileriyle öldürüldüğü ortaya konmuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Cemal Khashoggi'nin katledilmesine ilişkin 26 sıralık hakkındaki davanın düşürmesine karar verdi. Suudi muhalif gazeteci Cemal Khashoggi'nin öldürmesine ilişkin davasının durmasına ve Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin karara imza atan mahkemenin 26 Suudi sanık hakkındaki davanın düşürmesine karar verdiği ortaya çıktı. Oy birliğiyle alınan kararda 7 Nisan 2022'de davanın durmasına ve devredilmesine hükmedildiği hatırlatıldı. 6706 sayılı cezai konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca durma kararı verilen kararlarda Suudi adli makamlarının gerekçesinin değerlendirilerek esas yönünden karar verilmesi gerektiği ifade edildi. Kararda Suudi Arabistan Riyad Ceza Mahkemesi 1. Ortak Dairesi'nin 30 Mayıs 2022 tarihli kararıyla 8 sanık hakkında hüküm verildiğini, bazı sanıklar hakkında da beraat kararı verildiği belirtildi. Cemal Khashoggi'nin Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluk binasında öldürüldüğünün sabit olduğu kaydedilen kararda olayı nasıl gerçekleştiğine dair bir görgü tanığı ya da teknik kaydın bulunmadığı, sadece hakkında mahkumiyet kararı verilen sanıkların ikrar içeren beyanlarının yer aldığı ve Suudi adli makamlarının bu beyanları gözeterek hüküm kurduğu savunuldu.
Suriye kaynakları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Halep'in kuzeyindeki 6 köyü hedef aldığını duyurdu. Suriyeli kaynaklar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'in çevresinde yer alan bazı köyleri bombaladığını aktardı. Aynı karakter saldırının olası kayıp ve hasarı hakkında bir detay verilmediğini bildirdi. Türk güçleri daha önce de Tel Rifat'ın çevresindeki bazı noktaları hedef almıştı. Daha önce de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye topraklarından 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturmak istediklerini söylemişti. Suriye yetkililer Erdoğan'ın bu açıklamasına sert şekilde tepki göstermişti.
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu ifade edilen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı. Türk medyasına göre Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı yaptığı araştırmalar sonucu Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara'yı Türkiye yönelik casus olarak kullandığını ortaya çıkardı. Yunan casusu Ampara'nın Türkiye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandı ve ticaret adı altında casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlendi. MİT'in operasyonuyla yakalanan Ampara'nın sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı, Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ'ye müzahir iş adamlarıyla ilgili EGP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlendi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü duyurdu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO'yu üyelik talebi ele alındığını aktaran Stoltenberg, önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid'de müzakerelere devam etme konusunda anlaştık ifadesini kullandı.
Türkiye Dışişleri Bakanı, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması konusunda endişelerinin giderilmesi için somut adımlar atılması gerektiğini belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya'da AK Parti toplantısında yaptığı konuşmada İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik için Türkiye düşman olarak bakmamaları ve Ankara'ya yaptırım yapmamaları gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, bu ülkenin yaptırıma diretmesi halinde NATO üye olamayacaklarını vurguladı. PKK ve YPG'nin Kürtlerin en büyük düşmanı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bazı ülkelerin terör örgütü PKK'ya takviye etmekte olduğunu ifade etti.
Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki yasa dışı saldırılarında 7 PKK üyesi daha etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye topraklarında PKK'ya karşı saldırılara devam ediyor. Irak ve Suriye yetkilileri ise Türk güçlerinin saldırı ve operasyonlarına da tepkili. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde 5 ve Irak'ın kuzeyinde ise 2 PKK üyesini etkisiz hale getirdiğini bildirdi. PKK ve YPG Türkiye'nin terör listesinde yer almakta. Türkiye Savunma Bakanlığı açıklamasında PKK'ya karşı Irak ve Suriye'de operasyonun kararlılıkla devam edeceğine vurgu yaptı.
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Suriye'deki ortak Amerika-Suudi çabaları etrafında. Bazı haber kaynakları, başta El Meyadin kanalı, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'ın Ürdün, Suriye ve Irak ortak sınırında bulunan Amerikan üstünde devrimci komando ordusu olarak bilinen güçleri yeniden inşa etmek için ortak çaba gösterdiğini bildirdi. Bu kaynaklara göre bu güçlerin mezuniyet töreni yeni yapıldı ve bir kısmı Haseke'de konuşlandırıldı ve geri kalanı Suriye ordusunu engellemek için Suriye Demokrat Güçleri ile birlikte Suriye'nin petrol zengini bölgelerinde konuşlandırılacak. Bu bağlamda Suriye ordusunu ilerlemekten alıkoymak ve bu bölgeleri geri almak ve özgürleştirmek bu güçlerin misyonu olarak tanımlandı. Bu güçlerin komutanı da 2 hafta önce Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. 2015 yılında Suriye ordusundan firarilerden oluşan birlik bir yıl sonra çökmüş ve bir kısmı takas korkusuyla Suriye güçlerine teslim olmuştu. Buna göre bu kuvvetler yeniden inşa edilseler bile Suriye'deki askeri denklemi değiştiremeyecek. Ancak Amerika ve Suudi Arabistan'ın bu güçleri yeniden inşa etme çabaları, bölgede ve dünyada yaşanan bir dizi büyük gelişme ile ilgili bazı sinyaller ve mesajlar içeriyor ve bu nedenle dikkate alınmaya değerdir. Tüm bunların yanı sıra Ukrayna'daki savaştan sonra bu savaşın etkilerinin ve sonuçlarının bir şekilde Suriye'ye yayılacağına dair bir endişe her zaman olmuştur. Bu anlamda Amerika ve Suudi Arabistan'ın son hamleleri Ukrayna kriziyle ilgili. Çünkü Türkiye, Batı'nın ve NATO'nun Ukrayna savaşında rol oynaması gereğini göz önünde bulundurarak bunu başka bazı adımlarını ve girişimlerini ilerletmek için bir koz olarak kullanmak istiyor. Bu bağlamda Türkiye'ye Suriye'deki güçlerini kullanmak ve Amerika'nın desteğiyle ayakta kalan Suriye Demokratik Güçleri adı verilen Amerikan güçlerinin kontrolündeki bölgelerde kontrolü ele geçirmek istiyor. Bu amaçla son günlerde Türkiye'nin Suriye'de güvenlik şeridi ve tampon bölge kurma çabalarına dair haberler yayınlandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin bu aşamadaki politikası Türkiye'yi kendi yanına çekmek ve onunla Siyonist rejim ve Suudi Arabistan arasında bir ateşkes sağlamak olduğundan doğal olarak bu gerilim dolu sürece dahil olmak istemiyor ve devrimci komando ordusu adı verilen yeni paralı askerler konuşlandırılarak Türkiye'nin PYD ve SDG ile ilgili endişelerini de gidermek istiyor. Öte yandan Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana her iki tarafında Ukrayna Savaşı'ndaki yenilgilerinin ve başarısızlıklarının intikamını almak için Suriye'yi savaş arenasına dönüştürmeye istekli olduğu ihtimali de söz konusu. ve bu temelde defalarca uyarılarda yapılmıştır. Bu arada Rusya, Amerika ve İsrail arasında ciddi uyarıcı mesajlar yayınlanmıştır. Bu sıralarda ise Suudi Arabistan sözde tarafsız olduğunu göstermeye çalışsa da kimi girişimleri Amerika'dan yana bir tavır aldığını göstermektedir. Biden'in Suudi Arabistan'a ziyareti ve petrol üretimini artırması, ayrıca Suriyeli muhalif güçlere yeniden güçlendirme girişimleri bu tutumunun göstergesi sayılır. Bu Suudi yaklaşımında da 3 faktörün daha etkili olduğu görülüyor. Birincisi, Suriye, Suudi Arabistan'ın istek ve taleplerine baskılara ve dayatılan savaşa teslim olmamasıdır. Suriye savaş dönemindeki insani ve maddi maliyetlerine rağmen direniş eksenindeki konumunu yeniden gözden geçirmeye razı olmadı. İkincisi, Yemen'de ateşkesin sağlamasından sonra Suudi Arabistan, Yemen savaşının baskılarından bir ölçüde kurtulmak istiyor. Bu yüzden yeniden müdahaleci ve saldırgan politikalara yöneldi. Üçüncü mesele ise petrol fiyatlarının artması ile birlikte Suudi Arabistan'ın üretimini artırması ve bu kez elinin açıldığını düşünmesidir. Suudiler son zamanlarda Siyonist rejimine yakınlaşarak bölgesel siyasetlerini tekrar izlemek niyetindedir.
Dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Pakistan'ın Taliban hareketinin taleplerine karşı çıkması etrafında. Pakistan hükümeti Taliban hükümetinin barış anlaşması imzalama eksenli şartlarına karşı çıktı. Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah bu hususta vurgu yaparak Pakistan Tahrik-i Taliban mahkumlarının özellikle Peşaver'de okullara saldıranların terör unsuru olarak serbest bırakılmayacağını vurguladı. Afgan Taliban'ı Pakistan hükümeti ve ordusunu Tahrik-i Taliban ile uzlaştırmaya çalışıyor. Bu nedenle yaklaşık bir aydır Kabil'deki tarafın temsilcileri arasındaki görüşmeleri ev sahipliği yapıyor. Anlaşmanın zorluğu ve tarafların inatçılığı nedeniyle Pakistan hükümeti büyüklerin aracılığı ile Pakistan hükümeti ile Taliban hareketi arasında olası bir anlaşmaya varmak için Kabil'e 2 ayrı etnik ve dini heyet gönderdi. Buna rağmen Taliban hareketi kabul edildiği takdirde Taliban hareketi karşısında Pakistan hükümeti ve ordusunun temel bir zayıflığını gösterebilecek koşulları öne sürmüş görünüyor. Siyasi işler uzmanı Emin Ferhat bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır. Pakistan'daki terörist ve fırkacı gruplar üyelerinin gözaltına alınmasının pek inandırıcı olmadığını ve zamanla anlaşmayla veya hapisten kaçma koşulları altında serbest bırakılacaklarını biliyorlar. Şimdi de Taliban, Pakistan ordusu ve hükümetinin Tahrik-i Taliban karşısında geri adım atmasını bekliyor. Peşaver'de okula düzenlenen saldırıda askerlerin çocukların hayatını kaybettiği göz önüne alındığında, bu konuda herhangi bir kusur veya saldırganlığın serbest bırakılması durumu ordu içinde olumsuz bir tepkiyle karşılanabilir. 2014 yılında gerçekleşen saldırıda çoğu asker çocuklardan oluşan yaklaşık 150 öğrenci hayatını kaybetmiş ve büyük bir terör saldırısı gerçekleştirilmişti.
Bu nedenle Pakistan ordusu ve hükümeti Pakistan Tahrik Taliban'la Talibanlı tutuklularının serbest bırakılması için koşullar üzerinde anlaşırsa aslında Pakistan ordusunun prestij üzerinde oynayacak ve büyük bir zafiyet gösterecektir. Afgan Taliban'ı içinde de önemli olan müzakereler iki ülke arasında önemli bir gelişme sayılır. Çünkü Pakistan hükümeti Taliban üyelerini Afganistan'dan kovması için Afgan Taliban'ı üzerindeki baskısını da artırıyor. Pakistan hükümeti Afganistan'da Taliban'a yeniden kurulmasından bu yana ülkenin Tahrik Taliban teröristler için bir sığınak haline geldiğine inanıyor. Taliban'ın Afganistan'da iktidara gelmesiyle Pakistan'daki Taliban hareketi de yeni bir güç kazanmış ve bu ülkede hükümeti değiştirmek için bir rol model elde etmiştir. Tahrik Taliban'ın bakış açısından Pakistan hükümeti İslami değil ve bu ülkede arzu ettikleri şeriatı uygulamaya zemin hazır değildir. Her halükarda Tahrik Taliban ile Pakistan hükümeti arasındaki kabir görüşmelerinin başarısız kalması her iki tarafın da çıkarına değildir. Çünkü bu anlaşmazlık iki taraf arasında Pakistan halkına ve hükümetine kesinlikle ağır zararlar verecek yeni bir çatışma tutumunun başlamasına yol açacaktır. Pakistan hükümet yetkililerine göre Taliban hükümetinin hareketinin üyeleri Afganistan'dan Pakistan'a girmiş ve operasyonlar yürütüyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, anketler Türkiye halkının önemli bir bölümünün Suudi Arabistan ile ilişkilerin yakınlaşmasında sıcak bakmadığını gösteriyor. Metropol araştırmanın verilerine göre her 10 seçmenden 6'sı Suudi Arabistan'la yakınlaşmaya sıcak bakmıyor. AK Parti hükümeti 22 yıllık iktidarı boyunca ilişkilerin bozulduğu ülkelerle çoğunlukla ekonomik zorluklardan dolayı iyileşme adımları atıyor son günlerde. Son olarak da Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Selman Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretin daha çok ağırlıklı olarak diplomasi yönü eleştirildi, gündemde konuşuldu. Biz de bugün sohbetimizde bu ziyareti ve Suudi Arabistan ile Türkiye ilişkileri hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlere aktarmak istiyoruz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman bölge turunu Mısır'ı ziyaret ederek başladı bildiğiniz gibi. Daha sonra Türkiye ziyaretinde de bulundu. Şimdi Türkiye gerçekleştirdiği ziyaret daha çok normalleşme yönünde ilişkilerin normal hale gelmesi yönünde bu ziyaretin gerçekleşmesi Türkiye için ne kadar önem arz ediyor ve karşılıklı yani münasebetlerde ve ilişkilerde bu ziyaretin önemi ne kadardır sizce efendim?
Doğrusu Türkiye son dönemlerde daha önce sürekli çatışma halinde olduğu ülkelerde ve dış politika konusunda kendine hedef olarak seçtiği devletlerle bir kapılarını çalıyor ve bir nevi özür dileyerek eski tavırlarından dolayı özür dileyerek affını istiyor. Yani bu son olarak Türkiye'ye gelmesi sadece daha önce Türkiye İsrail ilişkilerinde ki gelişmeler ve İsrail'le olan diyaloğun sıcak bir ortamda geçmesi son dönemde de Suudi Arabistan'ın Suudi Arabistan Kralı'nın Türkiye'ye gelmesi tabii ki burada baş etken İsrail'dir. İsrail'in Suudi Arabistan'la Türkiye arasındaki rol oynadığı kanaatindeyim. Yani bu başlı başında Türkiye daha önce Suudi Arabistan'a yakınlaşmak istedi. Bir nevi bu ortamı sağlayamadı. Ama son olarak İsrail'le olan diyalogları ve bu konuda İsrail'in desteği ve İsrail'in telkinleri doğrultusunda her iki ülkenin birbirine yaklaşması sağlandı. Yani bu Türkiye son dönemlerde gerek dış politikada ve gerekse bölgedeki siyaseti dolayısıyla birçok ülke arasında artık ilişkiler kırılma noktasına geldi ve son olarak İsrail ve Suudi Arabistan'la diyalog sağlayarak bir nevi kendine bir çıkış yolu arıyor. Bu konuda bu şekildeki bir siyasetin kendisine fayda sağlamayacağı ortadadır. Yani yanlış politikaları sonucu, saldırgan politikaları sonucunda bir ülkenin desteğini almak ve bir ülkeninle ilişkilerini düzeltmek bu bölgedeki ülkelerle ilişkilerinin normalleşmesi ve ilişkilerden düzelme sağlayacağı anlamı çıkarmak. Yani bir nevi Türkiye bu saldırgan politikalarından vazgeçip tüm ülkelerle normalleşme ve iyi komşuluk ilişkileri şeklinde bir diyaloğun sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde işte anketlerden çıkan sonuç da bunun bir göstergesidir. Yani Türkiye'deki toplum, sokaktaki halk bugün AKP'nin dış politikasından daha iyi bir düşünce ortaya koyduğu kanatındadır. Yani bu nedenle zikzaklarla bir önceki yıllarda kendine hedef olarak seçtiği ve bir nevi baş düşman olarak gördüğü ülkelerde bugün dilenerek bir diyalog sağlanması getirmez. Aksi takdirde daha da küçük düşürmesine neden olur.
Tahran Radyosu.
Hocam şimdi sizce Bin Selman'ın bu bölgesel gezilerdeki hedeflerinde Suudi Arabistan'ın bölgedeki konumunun güçlendirilmesi var mı? Yani özellikle komşu ülkelerle ilişkilerde kendisini biraz daha olumlu bir yönde hissettirme yönünde böyle ilişkilere başlamasını siz düşünüyor musunuz?
Yok yani bu Suudi Arabistan'ın son dönemlerde bölgelerde işte seyahatler düzenleyerek bir nevi öne çıkmak istiyor ama Suudi Arabistan bu siyaseti kendi başına değil yani Birleşik Amerika Devletleri'nin talimatı ve çizdiği yol doğrultusunda seyahatlerini düzenlemektedir. İkincisi de İsrail'le olan politikası doğrultusunda bölgede bir nevi yeni bir siyaset ve yeni bir politika ortamı oluşturmak ve bu nedenle İsrail'e bir destek sağlama noktasında belki olabilir. Aksi takdirde Suudi Arabistan'ın bölgedeki etkinliği yanlış politikalarından dolayı çok revaçta değil yani kayda değer bir değer bulmaz bu konuda. Suudi Arabistan işte aynı şekilde birçok yanlış tavır ve düşüncelerinden dolayı bu alanda etkin olması mümkün değildir. Yani bu konuda yapmış olduğu politika çok etkili olacağı anlamı çıkmaz. Sadece işte İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda talimatı ve bu konudaki siyaseti doğrultusunda bir gezi düzenlenmiştir. Bu gezinin de çok da olumlu sonuçları ortaya çıkmayacak.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Bedir Hocam.
Çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un NATO ve Avrupa Birliği'nin bir savaş koalisyonu kurma çalışması yürüttüğünü, büyük ihtimalle bunun Rusya ile savaşmak için olduğunu vurgulaması, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyonist rejime karşı ulusal direniş cephesi oluşturulması çağrısında bulunması gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde Amerika'nın Siyonist rejim Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesine yönelik çabalarına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerika Başkanı Joe Biden'in Batı Asya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Beyaz Saray, Suudi Arabistan ve Siyonist rejim ilişkilerinin normalleşmesi için yol haritası üzerinde çalışıyor. Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bir sözcüsü, Arap-İsrail ilişkilerinin genişletilmesini ve derinleştirilmesini desteklediklerini söylerken, Amerikalı kaynakların Axios'a verdiği bilgiye göre Biden'in Amerika, İsrail ve Suudi Arabistan'da dahil çeşitli Arap ülkeleri arasında entegre füze ve deniz savunması vizyonunu tartışması planlanıyor. Üst düzey bir Siyonist yetkili ise İsrail Hava Yolları'nın Hindistan ve Çin'e uçuşlar için Suudi hava sahasını kullanmasına izin veren bir anlaşmanın çok yakın olduğunu öne sürdü. Axios daha önce Biden'in danışmanları Brett McGurk ve Amos Hochstein'in Suudi Arabistan'a gizli bir ziyarette bulunduğunu bildirmişti. Diğer yandan Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu işlerinden sorumlu yardımcısı Barbara Liaf, Biden yönetiminin Siyonist rejim ile ilişki içinde olan Arap ülkeleri arasında daha fazla işbirliğini teşvik ettiğini söyledi.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere saldırması gibi haberler göze çarparken Horasan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen'in Tahran Büyükelçisi İbrahim Deylemi, tarih Yemen'in yalnız bırakıldığı ve yardım talep ettiği sırada İran'dan ve İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'den başka yardımcısının olmadığını yazacak dedi. Khuzestan ilinin Desful kentinde Cundişapur Üniversitesi'nde Şii mezhepleri araştırmaları bilimsel toplantısında konuşan Deylemi, İran ve Yemen'i öz İslam'ın cilvesi olarak nitelendirerek iki ülkenin İslam öncesi ve sonrası ilişkileri hakkında İslam İnkılabı liderinden diğer yetkililere kadar bu ilişkileri tüm düzeylerde görebiliriz. Bu aşk ve sevgi sadece ruhsal değil, bilinçle de ilerliyor diye kaydetti. Yemen ve bu ülke halkının direnişinin simgesini Ensarullah olduğuna dikkat çeken Deylemi, bu kıyam ve mücadelenin öncü ve lideri Husilerin hareketidir diye kaydetti.
Hemşire gazetesinde Siyonist askerler arasında intihar vakalarındaki artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Siyonist rejim medyası bu rejim ordusunda intihar vakalarını her yıl arttığını bildirdi. Russia Today haber kanalı Siyonist rejimin Kan haber kanalından naklen yayınladığı haberde İsrail ordusu personel sorumlusu Yanio Ashur'un ordudaki intihar sayılarında endişe verici artışa yol açan nedenleri araştırmak için Sağlık Bakanlığı Psikiyatri Departmanı yetkilileriyle olağanüstü bir toplantı yaptığını duyurdu. Rapora göre toplantıda net bir sonuca varılmadı ancak ordu komutanları intihar konusuna daha fazla dikkat göstermesi talimatını verdi. İsrail'e haber kanalları geçen yıl 11 ve bir önceki yıl ise 9 askerin intihar ettiğini bildirdi. İsrail ordusuna göre sorumluların bu olayla baş etme çabalarına rağmen her yıl yaklaşık 30 İsrail askeri intihar girişiminde bulunuyor. İsrail ordusu karargahının komutanları askerlerin intiharını azaltmak için askerlerin kullanabileceği silahların azaltılması emrini vermiştir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberi Kazakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü.
İran Dışişleri Bakanı'nın Birleşik Arap Emirlikli mevkidaşı ile görüşmesi.
Kuzey-Güney Koridorunun faaliyetlerine başlaması.
İran Cumhurbaşkanı'nın Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşmesi.
Tahtirevan Çin'in İslamofobi hususunda uyarıda bulunması.
İran Cumhurbaşkanı'nın BRICS zirvesinde konuşması.
İran Dışişleri Bakanı ve Çin Dışişleri Bakanı'nın görüşmesi.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi resmi ziyarete bulunmak üzere Tahran'a ziyaret gerçekleştiren Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Ayetullah Hamene'yi Ukrayna olayında esas sorunun Batılıların NATO'yu genişletme planı olduğunu vurguladı.
Ayetullah Hamine'yi gerçekleşen görüşmede İran ile Kazakistan arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlantılarına değinirken, iki ülkenin başta bölgesel işbirliği olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğinin güçlenmesi gerektiğinin altını çizdi.
Siyasi ve ekonomik meselelerdeki koordinasyonun ilişkileri güçlendirmek için zorunlu olarak nitelendiren Ayetullah Hamine'yi, İran-Kazakistan Ortak Ekonomik Komisyonu'nun aktifleşmesine vurgu yaparak iki taraf da anlaşmaların uygulanması için daha fazla çaba göstermelidir. İran ve Kazakistan kültürel işbirliğinin güçlenmesi de önem arz ediyor. İslami filozof ve bilim adamı olan Farabi aslen Kazakistanlıdır ve İran'da bin yıldır onun eserleri araştırılıp incelenmektedir. Bu da kültürel işbirliğinin ve iki ülke arasında ortak bilimsel bir komitenin oluşturulması için temel olabilir diye belirtti.
Ukrayna meselesini de işaret eden İslam İnkılabı rehberi, Ukrayna meselesindeki asıl sorun Batırıların NATO'yu genişletme planıdır ve onlar nerede imkanları varsa kendi nüfuz ve etki alanlarını genişletmekten geri durmayacak. Konuları dikkatle ve titizlikle incelemek gerekir. Zira Amerikalılarla Batırılar her daim Doğu ve Batı Asya başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki etkilerini artırmayı ve ülkelerin bağımsızlık ve güçlerine darbe indirmeyi hedefliyor diye ekledi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev de Cumhurbaşkanı reisinin hazır bulunduğu bu görüşmede yaptığı açıklamada Sayın Reisi ile iyi müzakereler gerçekleştirdik ve iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ikili ilişkileri ileri taşımak için elverişli bir ortam sağlayabileceği kanısındayım ifadesini kullandı. İran ve Kazakistan arasındaki kültürel ve tarihi ortaklıkları çok derin olarak tanımlayan Tokayev, Ayetullah Hamene'nin Farabi hakkında bilimsel bir komite oluşturması teklifine sıcak baktıklarını kaydetti. Tokayev, bölge ve Ukrayna ile ilişkin görüşlerini dile getirerek, ülkesinde Ocak ayında darbe teşebbüsü sonrası durumla ilgili koşullardan bahsetti.
Tahran Radyosu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşik Arap Emirlikleri mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Birleşik Arap Emirlikli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, işgalci rejimin Kudüs'teki varlığının bölgede istikrarsızlığa ve güvensizliğe neden olduğunu ve tüm bölgede terör ve sabotajın asıl sebebi olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, ikili bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere dün akşam Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed ile bir araya geldi. İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında komşularla ilişkilerin önceliklerine değinen Emir Abdullahyan, iki ülke yetkililer arasındaki görüşmeleri ve ikili istişareleri artırmanın gerekliliğini vurgulayarak bunu iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesi ve genişletilmesi için bir temel olarak değerlendirdi.
Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti komşuları ve bölge için güvenlik ve ilerleme sağlamak istiyor ve yabancıların müdahalesine ve varlığını bölgenin güvenliğine zararlı olarak görüyor dedi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan da İran ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri arasındaki düzenli istişareleri memnuniyetle karşıladı ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmedeki karşılıklı çıkarlarını atıfta bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin topraklarından Birleşik Arap Emirlikleri'nin komşu ülkelerine karşı herhangi bir yıkıcı eyleme izin vermeyeceğini ve her zaman komşularının güvenliğini düşüneceğini vurguladı. İki taraf, iki ülke arasında devam eden temas ve istişarelerin yanı sıra yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin son durumunun gereğini vurguladı. Emir Abdullahyan da Birleşik Arap Emirlikleri mevkidaşını Tahran'ı ziyaret etmeye davet etti.
İran İslam Cumhuriyeti Denizcilik Şirketi ile işbirliği içinde Kuzey-Güney Koridoru üzerinden 2 adet 40 fitlik konteyner sevkiyatının test geçişiyle Rusya'dan Hindistan'a ilk çok yönlü transit sevkiyat İran üzerinden gönderildi.
Rusya'nın St. Petersburg kentinden deneme amaçlı olarak başlatılan sevkiyat, Astrahan Limanı'na nakledildikten sonra Hazar Denizi üzerinden de İran'a girdi. Sevkiyatın bir sonraki rotada Fars Körfezi üzerinden Hindistan'ın batı kıyısına ulaşması planlanıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı çarşamba akşamı İran'a gelen İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Tahran'da görüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği bu ziyaretinde uzun vadeli anlaşmalar, ekonomik ilişkilerin geliştirmesi alanında İranlı makamlar ile görüşecek.
Bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hazar Denizi kıyı ülkelerinin işbirliğinin önemine vurgu yaparken bölgede her türlü askeri girişimlerden kaçınmasının da altını çizdi. Ayetullah Reisi Lavrov ile görüşmesinde İran ve Rus makamlarının devamlı görüşmelerinin iki ülkenin ciddi iradesinin göstergesi olduğunu, stratejik ilişkileri alanında yeni dönemin başlayacağını belirtti.
Bu görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Tahran ve Moskova işbirliklerinin boyutları ile ilgili detaylı açıklamalar yaparak ülkesinin İran ile stratejik düzeyde çalışmak istediğini de belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğinin önemine vurgu yaparak İran'ın bölgesel ve küresel kurum ve kuruluşlardaki rolüne vurgu yaptı. Suriye ve Afganistan dahil bölgesel güvenlik alanındaki işbirlikleri bu görüşmelerin gündem maddelerini oluşturuyor. Kapsamlı ortak eylem planı COEP'in de bu ziyarette ele alınacağı belirtiliyor.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi pazartesi günü dünyada artan İslamofobi eğilimi konusunda uyardı ve dini inançlara dayalı insanlara yönelik hakaretlerin yayılması, barış içinde bir arada yaşamayı da teşvik etmedi, önemli bir zorluk olarak nitelendirdi.
Mecid Tahti Ravanchi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 18 Haziran Uluslararası Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Günü münasebetiyle böyle bir günün bu adla anılmasını takdir ederek nefret, ayrımcılık ve şiddetin yayılması çeşitli ülkelerdeki Müslüman topluluklara büyük acılar yaşatmıştır, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi bu eylemin bazı hükümetlerin İslam karşıtı grupların eylemlerine karşı hareketsiz kalması ve İslam karşıtı medya tarafından teşvik edilmesinden kaynaklandığını ve bu durumun İslam karşıtı gruplara bazı ülkelerde başörtüsü kısıtlaması, Kur'an'ın yakılması, dini sembollere hakaret gibi siyasi eylemlere yol açtığını söyledi.
İranlı yetkili, İslamofobiye dayalı bu tür eylemler şiddet ve şiddet içeren aşırılık için elverişli bir ortam yarattı ve bu tüm toplulukların güvenliği ve refahının yanı sıra sosyal bütünlüğe ciddi bir tehdit oluşturuyor, dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ayrıca Siyonist rejim temsilcisinin açıklamalarını reddederek haklı olarak ırkçı ve nefret dolu politikalarıyla tanınan bu rejim temsilcisinin tartışma yaratma ve medyada başkaları aleyhine yalan söyleme çabaları bu politikalarını gizleyemez, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi BRICS zirvesinde yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti'nin BRICS'in dünyanın büyük pazarlarına bağlanması için istikrarlı bir ortak olabileceğini de belirtti.
Seyit İbrahim Reisi, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen BRICS zirve toplantısında video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada şöyle dedi. Çatışan küresel eğilimler, tek yanlılık, ulusalcı tercihler ve yaptırım ile ekonomik cezalandırıcı eylemler gibi sorunlar, Birleşmiş Milletler'in yanında yeni kuruluşların oluşturulması ve güçlendirilmesi önemini zaruri kılmıştır. Böylece ülkelerin ulusal çıkarları ve hakimiyetlerine saygıyla ortak bir geleceği olan insan toplumunun gerçekleşmesi için önemli bir adım atılabilmeli.
Reisi günümüz dünyanın birbirine bağlı olan yeni ve çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğunu, bunun ise küresel barış ve dostluğun ilerlemesini etkilediğini işaretle şöyle devam etti. Sorunlara galip gelmek için toplu iradeler ve tecrübelere şahidiz. Küresel barış ve homojenliğin gelişmesine ulaşmak için bağımsız çok taraflı kuruluşların etkin rolleri için bu küresel ortamı da güçlendirmeliyiz. İlerici ve yeni büyük ekonomilerden oluşan bir kuruluş olan BRICS'in uygun öneriler ve modeller sunarak dünyada yeni bir süreç şekillendirebildiğine değinen Cumhurbaşkanı ise şöyle devam etti. BRICS üyeleri mükemmel ekonomileri ve kültürel çeşitlilikleriyle karşılıklı ihtiyaçları temin edebilirler ve ulusal ve yerel tecrübelerini küresel barış ve refahın güçlendirilmesi bağlamında birbirleriyle paylaşabilirler.
Cumhurbaşkanı Reisi İran İslam Cumhuriyeti tüm güçleri ve kabiliyetlerini, bu cümleden eşsiz küresel enerjilerin kısa ve ucuz ulaşım ve transit ağlarını, eğitimli insan gücünün olağanüstü zenginliğini ve göz kamaştıran bilimsel başarılarını BRICS'in hedefine ulaşması için paylaşabilir ve bu eşsiz siyasi, coğrafi ve ekonomik konumu İran'ı BRICS'in enerji boğazları ve küresel büyük pazarlara bağlamak için istikrarlı ve güvenilir bir ortağa dönüştürebilir.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde 2015'te İran'la yapılan nükleer anlaşmanın yanı sıra BRICS Liderler Zirvesi ve güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Emir Abdullahyan bu görüşmede İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi'yi BRICS Liderler Zirvesi'ne davet ettiği için Çin'e teşekkür ederek Çin'in başkanlığı döneminde BRICS çerçevesinde çok taraflı işbirliği için yeni fırsatların yaratılacağına inandıklarını ve Çin'in ortaya koyduğu küresel kalkınma ve küresel güvenlik girişimlerini desteklediklerini vurguladı.
Wang Yi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in BRICS Liderler Zirvesi ve Küresel Kalkınma Üst Düzey Diyaloğuna başkanlık edeceğini, bunun BRICS ülkelerinin kurumsal yapılanmasının güçlendirilmesi, yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ülkelerin birliği ve işbirliğini artırması ve uluslararası toplumun kalkınma alanlarındaki meydan okumalarla başa çıkması için büyük önem taşıdığını ifade etti.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Özbekistan'da Şangay İşbirliği Teşkilatı oturumunun düzenlenmesi
ve Ermenistan'da muhalefetin yoğun faaliyetleri ve gösterilerinin devam etmesi
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmelerindendi. Şimdi detaylar.
Şangay İşbirliği Örgütü yetkililerinin girişimleri ve bu örgütün çeşitli seviyelerde peş peşe toplantılar düzenlemesiyle kuşkusuz Şangay, Büyük Asya kıtası ve dünya üzerinde dev bir teşkilata dönüşmektedir.
İran'ın üyeliği konusu Şangay İşbirliği Örgütü'nün Özbekistan'da düzenlenen toplantısında yeniden ele alındı. Bu bağlamda Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayret Fazılov yaptığı açıklamada İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğine işaretle İran'ın üyelik konusunun Samarkand'da 15 ve 16 Eylül'de Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nde ele alınarak ilgili belgelerin imzalanacağını belirtmişti.
Geçtiğimiz sene Duşanbe'de düzenlenen Şangay Liderler Zirvesi'nde İran'ın tam üyeliğinin kabul edilmesine ilişkin belge imza atıldıktan sonra konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bölgesel düzeyde gerçek barış ve işbirliğini sağlamak için birkaç fırsattan biri olan bu önemli ve etkili toplantıya katılmaktan duyduğum memnuniyetimi ifade etmeme izin verin. İran'ın daimi üyeliği vesilesiyle tüm üyelere samimi teşekkürlerimi sunuyorum demişti.
Uluslararası sistemin kutuplaşmaya ve bağımsız devletler lehine gücün yeniden dağılımına doğru değiştiğini belirten reisi, Şangay İşbirliği Örgütü'nü ekonomik, siyasi ve demografik değerlere sahip bir örgüt ve küresel çok taraflılık için itici bir güç olarak nitelemişti.
Tahran Radyosu.
İran Şangay Örgütü'nün geçen Eylül toplantısında örgüte tam üyelik için ilk adımları atmış olmasına rağmen ancak herhangi bir ülkenin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olması için 2 sene zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Önceki liderler zirvesine katılanlar Duşanbe'de onlarca belgeden müteşekkil paketi imzaladılar. O sıralarda Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nde imzalanan en önemli belgenin İran'ın örgüte üyelik sürecinin başlatılmasına ilişkin belgesi olduğu bölge medyası tarafından defalarca vurgulandı. İran'ın üyeliği ile kuşkusuz Şangay İşbirliği Örgütü'nün uluslararası prestiji de artmış olacak. Bölge ve dünyada birçok ülke Şangay'a üye olmaya gayret göstermekteler. Örneğin Amerika defalarca Şangay Örgütü'ne üye olmak istediğini dile getirmiştir. İran'ın Şangay'a üyeliği hakkında uzmanlar çeşitli görüşlerde bulunmuşlardır. Örneğin Rus uzmanlardan Andrei Sidorov, İran'ın üyeliği ile Şangay İşbirliği Örgütü'nün Batı karşısında büyük bir ağırlığa dönüşeceğini, Amerika başta olmak üzere Batı'nın hegemonyasını önlemekte başarılı olabileceğini vurguladı.
Şangay İşbirliği Örgütü, Amerika'nın tek kutuplu düzeniyle mücadele etme doğrultusunda kurulan bir örgüttür. Bu örgüt gelecekte İran, Rusya, Çin ve Hindistan gibi yeni güç kutuplarıyla dünyada çok kutuplu düzenin kurulmasında önemli ve belirleyici rol ifa edecektir.
Bu şartlarda Asya kıtasında Şangay İşbirliği Örgütü'nün kuruluş felsefesi eğer yakınsamaysa, demek ki İran olmadan bu entegrasyon zinciri tamamlanmış olmayacaktır. Özellikle Rusya ve Çin başta olmak üzere İran ile ilişkiler Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri için stratejik bir öneme sahiptir.
Kuşkusuz İran ve Çin, Fars Körfezi bölgesinde birçok ortak ve bazen de stratejik çıkarlara sahipler. Uzmanlara göre İran, Çin'in Hint Okyanusu ve Fars Körfezi'ndeki konumunu güçlendirebilir. Buna ilaveten İran, Tayvan meselesiyle ilgili olarak Amerika karşısında stratejik caydırıcı rolünü ifa edebilir.
Nikol Paşinyan hükümetinin muhalifleri Erivan'da hükümet karşıtı protestoları gündeme getirdi. Böylece muhalefet hükümet yetkililerinin görevden alınmasını talep etmeye devam ediyor. Erivan hükümetinin muhalifleri Ermenistan Başbakanı'nın 10 maddelik Karabağ Barış Anlaşması veya Ermenistan'ın teslim olma belgesinin imzalanması sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verdiği tavizlere ek olarak Ermenistan'da yeni tavizler tesis etmeye çalıştığına inanıyor.
Ermenistan-Azerbaycan sınırlarının belirlenmesi ve Bakü hükümetine teslim edilmesi dahil önemli tavizlerin söz konusu olduğu vurgulanmaktadır. Erivan hükümetinin muhalifleri Ermenistan hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında henüz bu konuda bir çözüm sunmayan 10 maddelik anlaşmanın uygulanma politikasını sorguluyor. Başka bir deyişle Paşinyan karşıtı politikacılar Ermenistan Başbakanı'nın barışı tesis etme çabalarına ve 10 maddelik Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın adım adım uygulanması sürecine rağmen bu sürecin ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı olduğunda ısrar ediyorlar.
Bu eylemle birlikte Paşinyan hükümetinin muhaliflerinden Azerbaycan Cumhuriyeti ile mevcut barış sürecine inanmadıkları ve muhtemelen Azeri tarafı ile savaşın sürdürülmesine vurgulayacakları görülüyor. Halbuki Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını yeniden işgal etmeye yönelik askeri çabaları imkansız ve ulaşılmaz kabul ediliyor.
Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarının tekrar kurtarılmasıyla birlikte Ermenistan artık bu toprakları yeniden işgal edemeyecek gibi görülüyor. Özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan askeri zayıflığından ve askeri komutanlarının yetersizliğinden yararlanarak yaklaşık 30 yıl sonra topraklarını geri almayı başardığı göz önüne alındığında durumun gerçek boyutları ortaya çıkıyor. Son zamanlarda Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu Ermeni kuvvetleriyle temas hatlarına birkaç askeri tahkimat kurdu ve konumunu güçlendirdi.
Bu şartlar altında Erivan hükümetine muhalefetin hükümet karşıtı gösteriler düzenleyerek basitçe Paşinyan hükümetini devirmeye ve onun yerini almaya çalışmak doğrultusunda çalıştığı görülüyor. Buna rağmen Paşinyan'ı ülkelerindeki güç piramidinin tepesinde görmek istediklerini seçimlerle defalarca vurgulamışlardır.
Ermenistan'ın 1991'deki bağımsızlığından sonra Halk Ulusal Meclis üyelerini seçmek için 7 kez sandık başına gitti. Ancak Ermeni Ulusal Meclisi'nin 8. dönemi ve bağımsızlıktan bu yana yapılan ilk erken seçimde Nikol Paşinyan liderliğindeki Bizim Partisi'nin zaferiyle sona erdi. Ermenistan'ın iktidar partisi tek başına Ulusal Meclis'teki sandalyelerin çoğunluğunu elde edebildi.
Ermeni Ulusal Meclisi seçimlerinin 8. turunda muhalefetin yenilgisi Erivan hükümetinin muhalefet örgütlerini bir kez daha kenara itti. Paşinyan Partisi'nin Ermenistan'da erken parlamento seçimlerini kazanmasına rağmen Ermenistan'da muhalefet partilerinin destekçilerinin son bir yılda güçlendiği gerçeği göz ardı edilemez. Bu, Erivan hükümetine karşı muhalefeti bir sonraki seçimleri kazanma ve Paşinyan hükümetine yenilgiye uğratma konusunda daha umutlu hale getirdi.
Bu arada Erivan hükümetinin muhalifleri hükümet karşıtı protestoları küresel bir mesele haline getirmeye çalışarak Avrupa kurumlarının dikkatini taleplerine çekmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Paşinyan hükümetine muhalefet lideri Üşşan Sakatelyan son iki aydır yaşanan protestolarla ilgili şunları söyledi. Muhalefet Erivan'daki yabancı heyetlerin mevcudiyeti sırasında taleplerini belirtmeyi ve bu şekilde Ermeni halkının sesini bölge ülkelerine ve dünyaya duyurmaya kararlıdırlar. Buna ilaveten Paşinyan hükümetinin muhalifleri direniş hücreleri oluşturmayı düşündüklerini belirttiler. Paşinyan muhalefetinin çabalarının bu kısmının Ermenistan başkentinde iç gerilimlere ve çatışmalara yol açabileceği açıktır.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei, istiğfarın ne demek olduğu, insan ruhunun yüceltilmesindeki rolünü açıklıyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Tevbe etmenin erkanlarından biri istiğfardır. Yani Yüce Allah'tan bağışlanma talep etmek. Bu büyük ilahi nimetlerden biridir. Yani Yüce Allah tevbe kapısını kullarına açık bırakmıştır. Böylece onlar erdemlik yolunda ilerleyebilir ve günahlar onları ele geçirmesin. Zira günah insanları insani yüce zirvesinden yoksun bırakır. Günahlardan her biri insan ruhuna, insani safaya, maneviyat ve ruhsal izzetine darbe vuruyor. Ve insan ruhunun berraklığını bozar ve onu bulanıklaştırır. Günah
insanda var olan maneviyat yönünü ve insanı bu maddi dünyada diğer canlılardan ayırma sebebinin berraklığını yok eder ve onu hayvanlara ve eşyaya yakınlaştırır. İşte günah böyle bir şeydir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.
Radio VOH Hausa ki gabatar muku.